Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Geçen hafta Hazreti Havva validemizin yaratılışını konuştuk. Bu haftada inşallah yine Hazreti Adem ve Havva Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonra gönderilmiş oldukları cenneti, cennet hayatını konuşmuş olacağız. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sefalar verdiniz. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Amin, cümlemize inşallah.
Hocam az önce de ifade ettiğimiz gibi bu hafta cennet hayatını konuşacağız. Hazreti Adem babamızla Havva validemizin cennet hayatını konuşacağız. Orada neler yaşandı ve cennetten yeryüzüne indiriliş mevzu da var.
Evet.
Bunu da konuşmuş olacağız. Oradaki imtihanı, oradaki sınavı ve buradan almamız gereken ibretleri de konuşmuş olacağız. Buyurun hocam.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Allah Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra Hazreti Adem'den Havva validemizi yarattı ve ikisini birbirine huzur bulmaları için, birbirlerine sükunet bulmaları için bir vazife verdi. Onlara bir karı koca hayatı tayin etti. Malum söylemiştik, yani yeryüzüne indiriliş bir kaderdir, bir takdirdir. İrade-i ilahidir. Bunun hikmetini Allah bilir. Ancak bir cennette hayat bulma ve insanın cennete liyakatı ve insanın cennete layık olması, layık olduğunu yerinde cennet olmasını bize bildirmesi sanki sadedinde Cenab-ı Hak Hazreti Adem ve Havva validemizi cennette hayatlarına başlatıyor.
Evet.
Ve her türlü nimetin içerisinde var olduğu ve istifadesinin de serbest olduğu bir hayat kendisine tayin ediliyor. Ancak Cenab-ı Hak Adem Efendimizle Havva validemizi cennette bir ağaca yaklaşmalarına dikkat çekerek, aman ha bu ağaca yaklaşmayın diyerek iblise karşı da uyararak, ikaz ederek cennet hayatını yerleştiriyor. Evet, demek ki insan her halükarda imtihana tabi tutulacak. Yeryüzü hayatı başlatılacak ve sonrasında da bu hayatta yapmış oldukları karşılığında cennet ya da cehennemi hak edecek hale Cenab-ı Hak getirecek. Yani burada bir irade-i ilahi söz konusu. Allah-u Teala Taha suresinde ya ey Adem, hem senin hem de zevcen için sana layık olan yer cennet. Bu cennetten sizi çıkarmaması adına da sizi iblise karşı aman ha açık düşmandır diye Hazreti Allah Kur'an'da uyarıyor. Ve tabii ki orada cennet halinde yine Taha suresinde açlığın olmadığı, çıplaklığın olmadığı, susuzluğun ve sıcaklığın olmadığı bir hayattan, bir cennet hayatından bahsediliyor. Tabii bu noktada da Cenab-ı Hak bu sıcaklık, bu hal sizi bu bunaltır anlamında. Ayet-i kerimedeki ifadesiyle estaizu bile inne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Yani sen burada ne acıkırsın ne çıplak kalırsın. Demek ki insanın fıtratında bir acıkmaklık olacak. Bir de çıplaklık halinden kurtulma hali zuhur edecek. Ne susuz kalırsın ne de sıcaktan bunalırsın. Demek ki insanın hem acıkma hem susuz kalma, acıkma ve susama hali üzerinde var. Bir de sıcaktan bunalma. Demek ki insanda bir de bunalma hali söz konusu olacak. Ama bu duyguların var olmadığı yerdir, mekandır cennet. Bu sana ağır gelir. Bundan dolayı da aman ha şeytanın hilelerine karşı dikkatli ol diye Cenab-ı Hak insanın zayıf hallerine de dikkat çekerek bir uyarıda bulunuyor. Tabii insan nefsi bu noktada fani olmakla böyle isyan halindedir. Fena bulmak istemez. Devamlı kalmayı, hayatta kalmayı murad eder dünya hayatına baktığımızda. O insanın fıtratına daha cennet hayatındayken konulmuş olan iki özellik aslında. Tabii Allah-u Teala yine Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemizi yarattıktan sonra imtihanlar halk ediyor. Yeryüzü de imtihan dünyası, imtihanların olacağı yer. Biz ilk imtihanın cennette, yani Hazreti Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra meleklere secde edin imtihanıyla biliyoruz. Burada iki şey karşımıza çıkmıştı. Bir itaat, bir de isyan. İtaat Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam nezdinde Allah'a secdeydi. melekler secde etmişlerdi. Yani vakanın batıni tarafını görmüşlerdi. Onlar secde etmişlerdi. Ancak şeytan vakanın zahiri tarafına, yani Adem'in sadece cismaniyetine takılıp kalmıştı. O isyan etmişti. Melekler burada kazanan olurken şeytan kaybeden olmuştu. Birinci imtihan bu şekilde cereyan etti. İkinci imtihanda melekler ve şeytan elbette ki vazifelerini yerine getirdikten sonra bir de insanın imtihanı başlıyor. İblis ile imtihanı, cennet hayatındayken Cenab-ı Hak o fırsatı veriyor. Yani ağaca yaklaşmayın emri aslında böyle bir ağaca yaklaşılacağının da bir nevi göstergesi olmuş oluyor. Çünkü dünyaya gönderilme gerçekleşecek. Bu bir sebebe binaen olacak. Allah o sebebi de bu şekilde yaratmış oluyor.
Yaratmış oldu, evet.
Bir diğeri de dünya hayatında başlayacak olan, yani Adem Aleyhisselam'la Havva Validemiz yeryüzüne gönderildikten sonra artık kişinin hem nefsiyle olan imtihanı hem de beraberinde şeytanın vesveseleriyle olan imtihanı olarak karşımıza çıkacak. Yani aslında üç tür imtihan burada çıktı. Bir, sadece meleklerin ve iblisin tabi olduğu. İkincisi, iblisin cennette Hazreti Adem ve Havva Validemize müdahale eden, tabi olunan imtihan. Bir de yeryüzünde bizlerin Hazreti Adem ve Havva Validemizi de içine alan haliyle yeryüzünde imtihan olması meselesi. Burada bazen şu sorulabiliyor: hocam işte o ağaç nasıl bir ağaçtı, neydi diye bir soru geliyor bazen. Bununla alakalı İslam literatüründe, yani bizim kaynaklarımıza baktığımızda ne ayetlerde ne hadislerde ağaçtan öte bir şey söylenmiyor. Yani yapılanlar, yorumlar, işte şu ağacıydı, bu ağacıydı, işte buğday ağacı diyenler var, hurma diyen var, sümbül diyen var, üzüm, zeytin diyen var, elma diyen var, armut diyen var, bir sürü isim konuluyor, incir diye söyleyenler var. Tabii insanın melek olmadığını izahıdır aslında. Çünkü insan yeme içme ihtiyacıyla dünyaya gönderilecek. Meleklerde bu ihtiyaç yoktur. Bir diğeri, insan günah işlemeye meyyaldir. Bu ağaç aslında bunu da gösterir. Bu günahın karşılığında da yine tövbe vardır insan için. Bir diğeri de, insan her halükarda şeytanın vesveseleriyle ya da nefsin kendisine azıtmalarıyla, azgınlaştırmalarıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu anlamda birer uyarının karşılığıdır aslında.
Evet.
Yoksa bir meyvenin karşılığı mıdır? Varsa da o meyve nedir? Tabii onu Allah bilir. Biz de ayetler ve hadislerde onun tayiniyle alakalı şudur diye bir ifade yok hocam, bu bilinmiyor.
Evet, yani günümüzde şeytanın bize sunduğu o ağaçlar neler?
Tabii.
Onları da konuşabiliriz yani.
Tabii bunu da içine koyabiliriz.
Yani neticede çok ağaç çıkartıyor karşımıza.
Bazen şöyle, elbette ki şöyle bir şey söyleniyor bazen: ya cennet günah işleme yeri değildir. Hı hı. İşte orada neden böyle bir hadise oluşsun diye. Burada irade-i ilahi, yani Allah'ın iradesi sorgulanıyor. Bunlar hatalı yaklaşımlar. Hı hı. Cenab-ı Hak insanı yarattı, cennete koydu. Koyduktan sonra bir ağaç yaklaşılmasına müsaade etmedi. Ve burada artık insanın dünyaya gönderilme hayatı başladı. Yani bunu başka yerlere çekip orada günah yoktu, burada sevap çoktu vesaireyle yaklaşıp Allah'ın iradesine haşa orada başka tayinler yapmak doğru yaklaşımlar değil. Mesela bu cennetin yeryüzünde olduğunu, yeryüzündeki bir cennet bahçe demektir. Bahçede işte bahçeden çıkarılmanın karşılığıdır, Allah o bahçede yasaktır, izin vermemiştir diye böyle yorumlar yapanlar var. Bunların tamamı ifade kalıpları itibariyle Hristiyan ve Yahudi kültüründen gelen şeylerdir. Yani bizim kendi literatürümüze baktığımızda Allah Hazreti Adem ve Havva'yı yaratmıştır, cennetine koymuştur ve yeryüzüne indiriliş söz konusudur. Ayetler ve hadisler bunu anlatır. Ancak Hristiyan ve Yahudi kültürüne ait işte Tevrat ve İncil'den olan metinlere baktığımızda biz ifade kalıplarında işte hatta yenen meyvenin elma olduğunu ya da yeryüzünde bir bahçeden bir bahçeye çıkış olduğuyla alakalı oradaki bilgiler, tabii onlar tahrif edilmiş, bozulmuş bilgilerdir. O bilgilere itibar etmemek lazım. Yalnız parantez arası söyleyelim, akademik kimlikle bunu iddia edip savunan bazı insanlar da var. Parantezi kapatalım, bunlara da itibar etmemek lazım. Çünkü Kur'an ve sünnetin işaret ettiği kadim ulemanın bize vermiş olduğu bilgilerle baktığımızda biz bu ağacın cennette olan bir ağaç olduğunu, Allah-u Teala'nın o ağaca yaklaşmanın yasaklılığını verdiğini ve neticede bir imtihan karşılığında Hazreti Havva Validemiz ve Adem Efendimizin ağaçtan yediklerini ya da istifade ettiklerini, tabi orada ifade kullanılırken size o ağacın, yani şeceratül huld deniyor. Yani sonsuzluk vesvesesi. Yani şeytanın yaklaşırken eğer o ağaçtan yemezseniz Allah sizi sonsuzluğa işte karşı mümkünatı kaldıracaktır anlamında. Yani eğer bu ağaçtan yerseniz o zaman ebediyen burada kalacaksınız ve asla bu yoldan da döndürülmeyeceksiniz diye bir fitne ortaya koyuyor. Bir vesvese ortaya koyuyor. Yani yine de ağacın ne olduğuyla alakalı bir bilgi vermiyor bize Kur'an.
Bir de şu önemli değil mi hocam? Yani biz bütün programlarımızda aslında sizden bunu dinliyoruz. Evet. Siyer Mektebi programımızda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bu veşeden baktık. Yani burada ağacın ne olduğu, hangi meyvenin olduğu çok önemli değil bir bakıma. Yani burada almamız gereken hisse önemli. Şeytanın tavrı, şeytanın Hazreti Adem aleyhisselamı dahi kandırabilmiş olması ve Hazreti Adem aleyhisselamı kandıran şeytanın bizi hayli hayli kandırabileceği ve çok dikkatli, çok uyanık olmamız gerektiğini anlatmış oluyor. Bunu anlamamız belki de kafi olacaktır, değil mi hocam?
Tabii ki hocam. Şimdi şeytan insana her haliyle gelir. Bazen insanı cezbeden bir teklifle gelir. Çok meşrudur da aslında o teklif. Yani şer'en de bir sıkıntısı da yoktur. Bununla gelir. Mesela bir vazifedir. Vazifeye sizi iştiyaklandırır, şevklendirir. Ama vazifede siz ehil değilsinizdir. Ama meşrudur yani. Oraya gelmeniz meşrudur. Sizin oraya gelmenizle siz zannedersiniz ki ben burayı ihya edeceğim, çok güzel bir hale kavuşturacağım diye düşünürsünüz. Halbuki berbat edersiniz. Abad edecekken berbat eder, hatta rezil de edersiniz. Ortamı da bozarsınız.
Kendiniz de rezil olursunuz.
Şeytan insana sadece, bazen talebeye sorduğunu da söylerim, bazen sadece soldan gel, bazen sağdan da gelir. Yani şeytan bizi bazen namazla da, bazen oruçla da, bazen ibadetlerle de, ki en çok da buralarla bize saldırıda bulunuyor. Buralarda daha çok taarruza geçiyor. Niçin? Çünkü muhatap olduğu ve bizi uzaklaştırmak istediği yer orası çünkü. Yani Allah'tan uzaklaştırmaya çalışıyor. O zaman Allah'a yakın olan, Allah'a ait olanlarla daha çok gelecektir. Namazı bertaraf ettirecektir. Febeylülül musalline çevirtirecektir. İnne salate tenha anil fahşa. Fuhşiyattan alıkoyan namaz, fuhşiyattan alıkoymamaya başlayacaktır. Yani dünya hayatını ihya edecek, imar edecek olan namaz dünya hayatını berbat eder hale gelecektir. Ya da febeylülül musallin dedik, işte o namaz kılanların vay haline deyip yüzlerine kara bir çarşaf gibi vurulan bir namaz haline gelecektir. Yani şeytan insanı sadece içkiyle, sadece zinayla, sadece kumarla aldatmıyor. Sadece faizle aldatmıyor. Şeytan insanı namazla da aldatıyor, oruçla da aldatıyor. Ya da insanlara verdiğin sadakayla, zekatla da aldatıyor, Allah korusun. Malumunuz hadis-i şerifte sen namaz kılmadın diyor, sen şehit olmadın diyor, sen hac etmedin diyor, sen ilim öğretmedin diyor, sen infak etmedin diyor. Böyle bir sürü rivayet var. Niçin? Sen bunların her birini birileri bana şöyle desinler diye yapmıştın. O desinler denilen put tabiri caizse kırılmadan insanın hakikatte Cenab-ı Hakk'ın o rıza gösterdiği, razı olduğu ne ibadete ne de amele ulaşması mümkün olmuyor.
Evet. Bakara suresinde sadakalarınızı boşa çıkartmayın.
Budur hocam işte. Bir mesela şeytan sadece kişinin kendisine vesveseyle gelmiyor. Sizi alt edemediği yerde, mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ı alt edemediydi. Hazreti Adem Aleyhisselam'a bir türlü o yasak ağaca yaklaşmasına ikna edemediydi. Bu sefer Havva validemize atıflarda bulundu. Ona vesveseler vermeye başladı. Havva validemizi ikna etti. Çünkü duygusaldı, hissiydi, biraz daha naifti, biraz daha zarifti. Çabuk aldanıverdi.
Evet. Hanımefendilerin bu yönünü geçen hafta konuşmuştuk.
Yani burada tabii ben yine aynı şeyi söylüyorum. Burada irade-i ilahi esastır. Cenab-ı Hak burada Hazreti Adem'in ya da Hazreti Havva validemizin yasaktan istifade etmiş olması ve bunun karşılığında dünyaya gönderilmesinde kadın erkek suçludur anlamında değil. Burada
kadınlar daha bu manada günaha meyillidir falan demiyoruz.
Demiyoruz. Bu anlamda söylediğimiz şey bu değil. Evet. Ama daha çok insan aldatılamadığı zaman aldatabilecekle aldatılıyor. Bunu söylemek istiyoruz aslında.
Bu bazen bir hanımefendiye karşı bir beyefendi de olabilir.
Elbette ki. Yani bakarsınız.
Yani bu fiili bir beyefendi de işleyebilir.
Bir beyefendi de bu fiili işleyebilir. Buna sebep hanım olabilir. Bir hanımefendi işleyebilir. Buna sebep beyefendi olabilir. Yani burada ne erkek masumdur ne de kadın masumdur. Cenab-ı Hak Hazreti Havva validemiz vasıtasıyla bu cürüm işlendikten sonra kabahati Havva validemize yüklemiyor. Yani bunu o yaptırdı sana, sen de bunu yaptın demiyor. Suç işlendiyse ikisi tarafından işlenmiş oluyor. Ve Allah-u Teala birini bir tarafta bırakıp diğerini kayırmıyor haşa. Ne yapıyor? İkisine de mahrem yerlerini açarak ceza gösteriyor. Yani onların hoşuna gitmeyen halleri göstermeye başlıyor. Ve cennetteki hayatın bir vesveseten ebediliğine işareten siz aldandığınızı buyuruyor. Yani burada daha önce söylediğimiz gibi insan nefsi biraz faniliği kabul etmiyor. Yani istemiyor fani olmayı. Hep baki kalmak istiyor. Halbuki tek baki olan Allah'tır. Ezel ve ebed odur. Ondan dolayı nefis ve şeytan engeliyle insan daima iç içedir. Biz bu dersten bunu algılamakla mükellefiz. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemizin hangi ağaca yaklaştığı ya da hangisinin meyveyi önce yiyip yemediği ya da oradaki ağaçtan istifade edip etmediği, hangisinin hangisini diğer suça teşvik ettiği ya da etmediği, bunlar hocam bizim için ikinci plan. Birinci plan, ortada bir hata vardır. Bu hata işlenmiştir. Bu hatanın hemen akabinde tövbe gerekir.
Evet.
Ya bizim burada görmemiz gereken hal budur. Maalesef öyle bir hale getiriyorlar ki bizi asıldan uzaklaştırıyorlar hocam. Yani biz bu hadisede nefs ve şeytanın devamlı hareket halinde olduğunu, bu hareketin Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle cennet hayatıyla başladığını, dünya hayatıyla da ile yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar devam edeceğini ve bizim de her an, belki uykumuz da bunun içerisinde, şeytanın ve nefsin hilelerine karşı, desiselerine karşı devamlı uyanık olmamız gerektiğini gösteriyor bu hadiseler.
Evet.
Biz bunlardan soyutlanıp işte ağaçtaki meyve şu muydu ya da kim daha önce yemişti, kim yememişti, nasıl işlenmişti, bu taraflara takılıp kalıyoruz. Aslı unutuyoruz, hakikati unutuyoruz. Belki de unutturulmaya çalışılıyor. Bu evet. Kasti bir hal.
Evet hocam, şöyle parantez arası bir soru sorsam.
Estağfurullah. Şimdi
az önce şeytanın her zaman soldan değil bazen de sağdan yanaştığını konuştuk.
Evet.
Yani namazla, zekatla, Müslümanlığımızla,
tabii.
Çok iyi Müslüman oluşumuzla.
Tabii.
Ya sen çok iyisin ya gibi söylemlerle yanaşabileceğini konuştuk. Bunu nasıl anlayacağız hocam? Yani bize işte bir teklif geldi veya bir hissiyat geldi, gönlümüze bir şey düştü. Ya bu şeytanidir veya bu halisane bir duygudur. Daki ayrımı nasıl yapacağız? Parantez arası bir soru sormak istedim böyle.
Hocam acizane bizde şöyle bir hadise vardır. Görev talep edilmez, görev teklif olunur.
Hı hı.
Yani bir insana eğer bir görev veriliyorsa bu zaten sizin ona layık olduğunuzun bilindiği için teklif ediliyordur.
Evet.
Ya birileri size ya hocam şu işte sizden istirham ediyoruz, siz yapsanız dediyse sizde ona yakınlık görülmüştür. Ona biraz yeterlilik hissedilmiştir. Farkındalık oluşmuştur.
İstişare edilmiştir.
Tabii istişare, liyakat oluşmuştur. Hı-hı. Burada tabii ki siz evet diyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Bizde göreve talip olunmaz. İstisnası var sadece. Yani şu işi ben yapayım, bu işi bana verin, ben bu işi çok güzel yaparım bizde denmez. Yani İslam'da buna Hazreti Peygamber dahil hilafette de böyle olmuştur. Ve sonrası iş vermelerde de liyakat hep esas alınmıştır. Yani ben orduya komutan olayım ya Resulallah diye gelen bir hadise kabul olunmamıştır mesela. Böyle bir hadise yoktur. Sadece bir yerde müstesna o. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hazinenin başına ben geçebilirim demesi, işte o kıtlık döneminde nasıl olacak bu işler diye sorulduğunda Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada o işi kendisinin daha iyi yapacağını bildiği için ben müsaade ederseniz yapayım, benim şöyle bir hasletim vardır diye öne çıkmıştı.
Bu da olması gereken bir şey.
Bu da olması gereken bir şey. Zaten istisna budur hocam.
Hı hı.
Yani diyelim ki bir yerde bir vazife verilecek, bir iş yapılacak. O işte ehliyet sizde, siz biliyorsunuz. O hadiseye de hakimsiniz. Olayı da çok iyi kavramışsınız. Meselenin de tecrübesine de sahipsiniz. Baktınız ki yetersiz insanlar tarafından bu iş sanki yüklenilecek gibi. Orada öne çıkıp ya müsaade ederseniz benim şöyle bir tecrübem olmuştu. Bu işlerde ben bulunmuştum. Ve buna liyakatimin olduğunu düşünüyorum. Müsaade ederseniz ben yapabilirim deme hakkına sahipsiniz.
Beni keşfetsinler diye beklenmez
değil.
Orada.
O değil. Tabii ki beklenmez. Evet. O işin felaketine de Allah korusun sebebiyet olabilir. Burada liyakatin kendisinde olduğunu biliyorsa ve etrafındakilerin de tabii bu kendini büyük görme, kibirli görme ya da ben bu işi herkesten iyi yaparım iddiasını ortaya koyma anlamında değil. Gerçekten öyleyse Hazreti Yusuf gibi ben ziraatten anlıyorum. Ben bir buğdayın 7 sene nasıl saklanacağını biliyorum. Hangi şartlarla bu toplum aç bırakılmaz. Ben elhamdülillah bu fikre, bu ilme sahibim. Müsaadenizle ben yaparım. Duruşu başka bir şeydir. Yani ben buradan bir şey kapayım, bana da buradan 3-5 bir şey düşsün, aman ha ben de buradan nemalanayım ya da parsa alayım hevasıyla hevesi ise, o zaten baştan kendini helak etmiştir, Allah korusun. Ya burada tamamen kişinin kendi kalbi ve liyakati esastır. Burada buna dikkat etmek lazım. Evet. Yani bir de toplum içerisinde maalesef şöyle bir hadise var. Her bölüm, her işte fakülteler bazında düşünürsek adam yetiştiriyor. Ama adamını yetiştiriyor mu? Yani her diploma sahibini biz o vazifeyle vazifelendirecek miyiz? Yani her diplomayla gelen, mesela şimdi bizim alanımız ilahiyat, işte İslami ilimler. Herkes İslami ilimlerde diploma aldı da herkes İslami ilimleri temsil edebilecek mi? Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Yani işe adam olmak var, işin adamı olmak var. Biraz da bu liyakati bu anlamda değerlendirmek lazım. Yani ben bu işi yapacak şu özellikle adam arıyorumla şu adama şu özellikle iş arıyorum başka şeydir.
Mesela ne iş olsa yaparım.
Ne iş olsa yaparım mantığı, ya da ben bu adama iş vereyim ne iş olsa yaptırırım mantığı değil. Bu işin liyakati budur. Hı hı. Bu adam bu işin liyakatine layıktır. Layıklığı vardır. Ben bu adamı burada çalıştırayım demenin karşılığıdır aslında bu. Öbür türlü biz adama iş veriyoruz ama işin kıyametini bekliyoruz ondan sonra.
Eyvallah.
Bu noktada bizim müdahalemiz haktır, yapmamız da gerekiyor.
Evet, yani şunu konuşmuş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarını belki sözün ortasında açmış olanlar olabilir. Ben hocama şunu sordum, yani şeytan bazen sağdan yaklaşır, bazen size bir görev tevcih edilir ama o görevin sizde ne kadar olup olmaması gerektiğini iyi ölçüp tartmak lazım. Evet. Şeytanın sağdan yaklaşmalarına da müsaade etmemek lazım demiştik. Cennet hayatını ve Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin cennetten yeryüzüne indirilişini konuşuyorduk. Parantez arası bir soru sormuştum hocam.
Allah buyurun. Razı olsun hocam. Şimdi tabii konumuz itibariyle Hazreti Adem Efendimizle Hazreti Havva validemiz, bizim görmek istediğimiz, görmemiz gereken yer burasıdır demiştik. Yani onların hangi ağaçtan yediği, hangisinin önce yiyip diğerine vesvese ettiği, bu ikinci planda düşünülmesi gereken mesele. Birinci planda bizim muhatabımız şeytandır. Şeytan en büyük düşmanımızdır. İkinci muhatabımız bizim bizzat bizde olan nefsimizin ta kendisidir. O yüzden kişinin hem şeytanın hilelerine karşı hem nefsin bu noktadaki etkilerine karşı devamlı uyanık olması gerekiyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'a, Hazreti Havva validemiz bu suç işlendikten sonra, yani o yaklaşılmaması gereken ağaca yaklaştıktan sonra hemen bir şey yaptılar, tövbeye sarıldılar. Hemen orada bir suçu kabul ettiler. Dediler ki Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz burada kendimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan, bizi acımazsan zayi olanlardan oluruz dediler. Hatırlarsınız Siyer Mektebi'nde de tövbe konusunu konuşurken konuşmuştuk. Dedik ki tövbenin makbul olması için, nasuh tövbeye ulaşabilmesi için temelde üç esas vardır. Bunlardan birincisi, önce işlediğimiz suçu, zulmü, yani o yapmış olduğumuz cürmü kabul etmek. Hazreti Adem Efendimiz, Hazreti Havva validemiz yapmış oldukları suçu kabul ettiler. Biz bu yasaktı, bu suçu kabul ettik. Yani biz bunu işledik. Önce suçu kabul etmek, günahı kabul etmek gerekiyor. Şunu dersek, ya bunun neresi günah? Olur mu canım? Yani niye günah olsun? Şu kadarı helal, şu kadarı olabilir mi? Hani mesela bazen şöyle gelir. Hocam hani sarhoşluk vermeyecek kadar diyor ya. Demek ki azıcık içsek olur mu? Bir kapak içsek olur mu? Ya da bir bardak içsek olur mu? Çoğu sarhoşluk verenin az da sarhoşluk verir. Çoğu haram olanın az da haramdır diyor Peygamberimiz.
Şimdi şeytan sağdan yaklaşıyor sorusunu sordu mu? Güzel bir örnek oldu hocam.
Yani asıl budur yani.
Olmayacak şeyleri aklımıza getiriyor yani.
Yani zaten şeytanın işi odur hocam. Şeytanın işi aklı karıştırmaktır. Şeytanın işi dost gibi yaklaşıp düşmanca hareket etmektir. Şeytanın işi akıllıca fikir verip ahmaklaştırmaktır. Şeytanın vazifesi bu. Kişi kendini burada gerçekten doğru, akla tabi olduğunu düşünerek hareket eder. Yani günümüzde işte faizin hocam işte şu kadarına şu kadar, bu kadarına bu kadar deyip, hani orasına değdi burasına değmedi deyip, yani karpuzu tüketmek gibi bir haldir bu. Yani mesele önce cürmü kabul etmek lazım. Bu suç olarak kabul etmek lazım.
Dua adabında bile vardır değil mi hocam? Yani derler dua ederken ya Rabbi beni affet, ya affedeyim de. Hani bir say bakalım ya bir ne olduğunu. Tabii. İşte dua ederken de ya Rabbi ben sana karşı şunu işledim, şunu işledim. Şöyle kulunum, şöyleyim, bir kabullen, bir onları
aciziyetini bir itiraf et önce.
İtiraf et, ondan sonra derler
Hatta
ya.
Hatta büyüklerimiz tesbihatlarında estağfurullahil azim derken işlemiş oldukları hataları göz önüne getiriyorlar. Yani estağfurullahelazim dediği zaman o gün birinin kalbini incittiyse ona estağfurullahelazim. Yani birine eğer bir hata ettiyse estağfurullahelazim. Hmm. Bir günaha tevessül ettiyse estağfurullahelazim. Yani bunu canlı hale getirme.
Evet.
Bu önce tövbeyi kabul. Sonra o tövbeyi, o günahı işlediğine pişman olacak insan. Ya Rabbi ben bunu işledim ama işlememem gerekiyordu. İşte Hazreti Adem ve Havva validemizde görüldüğü üzere. Ya biz bu ağaca yaklaştık. Yaklaşmamamız gerekiyordu. Ya Rabbi çok pişman olduk.
Bir bahaneye sığınmadan.
Ya aslında acıkmıştık da ondan dolayı, ya merak ettik. Ondan
şeytana uyduk.
Şeytana uyduk. Ondan dolayı değil. Yani burada bir pişmanlık ve üçüncüsü de geriye dönmemek üzere, bir daha o günahı işlememek üzere tövbe etmek lazım.
Nasuh tövbesi.
Ya Rabbi ben bunu işledim biliyorum. Bu bir suçtu biliyorum. Kabul ettim biliyorum. Çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım deyip o yolda da gayretkeş olmak. Ve şuna dikkat edecek bu tövbeyi yapanlarımız, Allah onunla imtihanı ağırlaştıracak. Mesela diyelim ki içkiyle imtihan olundu ve bu biraz daha tövbeye doğru döndüyse bu sefer karşılığında şöyle bir şey çıkacak. Yani daha çok içki sofralarına muhatap kalacak. Daha çok içki içen adamlara muhatap kalacak. Ya da zina ile imtihan olundu. Hı hı. Tevessül etti, aman ha dedi, geri döndü. Vela takrabu zina kısmından geri döndü ve daha da ona o ağırlaşacak. Çünkü nasuh dediğimiz şey, şunu da unutmamak lazım. İmtihanını olmadığımız sınavı başarmış kabul edilmeyiz.
Evet.
Yani bir kere o teklif olduğu zaman heytelek denildiğinde maazallah diyebiliyorsanız imtihanı başarmışsınız demektir. Ama imtihan bitmiyor. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha heytelek dedi. O da maazallah dedi. Allah'a sığındı ama imtihanı bitmedi. Ne oldu? Bu sefer bütün hanımların karşısına çıkarıldı, ifşa edildi. Sonra zindana atıldı.
Evet.
Ya bu şekliyle bir imtihan ağırlı olacak. Burada da ona karşı sabırlı olmak gerekiyor. Ona karşı tahammüllü olmak gerekiyor. Üç husus saydık. İmam Nevevi Rahimeullah burada dördüncüyü de ekliyor. Diyor ki bu üçünü kabul ettikten sonra bir de kul hakkına terettüp edenler vardır.
Hmm.
Yani kul hakkına dönenler vardır. O kul hakkına dönenlerde de ne yapacaksınız? Gidip o kula işlemiş olduğunuz hatayı söyleyeceksiniz. Kendisine karşı bir haklı kalacaksınız. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylediği üzere ahirete bırakmayın. Ahiretin rezilliği çok âlâdır. Dünyada rezil olacağınızı bilseniz, sıkıntıya düşeceğinizi de bilseniz dünyadaki rezilliği tercih edin buyuruyor Peygamberimiz. Yani gidin evet. O arkadaşa karşı utanın, yani rezil olun. Deyin ki ben sana karşı şöyle bir kabahat işledim. Hakkını helal et. Bana ne olur bu konuda ahirete hak bırakma deyip ondan hak almak lazım. Bu yapılmadığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahiretteki rezaletin daha büyük olduğunu söylüyor. Oradaki rezilliğin asla kabul edilebilir, tercih edilebilir bir rezillik olmadığını söylüyor. Bu anlamla Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesiyle Allah-u Teala tabi yeryüzüne bir karşılık olacak. Bu suçun bir karşılığı olacak. Yeryüzüne gönderilecek. Tabi bu suçun karşılığı yeryüzü aslında irade-i ilahi, takdir-i ilahi. Yeryüzü bir imtihan mekanı olarak kabul edilecek ve insan nesli Adem ve Havva efendilerimizden sulben gelecek. Akabinde insanlık yeryüzüne yayılacak ve burada ayet-i kerimede yeryüzüne indirilirken birbirinize düşman olarak, yani orada da bir hem yeryüzünde bir muhabbet oluşacak hem de birbirinize karşı çekememezliğiniz, çünkü orada hem öleceksiniz hem öldürüleceksiniz hem yaşayacaksınız ifadesi var ayet-i kerimede, hem de diriltileceksiniz sonra tekrar çıkartılacaksınız. Yani yeryüzü artık fena bir makam, faniliği var. Yeryüzüne gönderileceksiniz, bir müddet yaşayacaksınız. Burada dostluklarınız olacak, düşmanlıklarınız olacak ve sonrasında bu imtihanlarla beraber öleceksiniz ve tekrar eyvallah diriltilip huzura alınacaksınız ifadesi var.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü vaktimizin sonuna geldik. Biraz hızlı kesmiş oldum ama hakkınızı helalediniz.
Siz de sağ olun.
Önümüzdeki hafta inşallah şunu konuşalım mı hocam? Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin cennette yaşamış oldukları o imtihanı konuştuk.
Evet.
Şeytana karşı nasıl gardımızı almamız gerektiğimizi konuştuk. Nasıl bir tövbe edeceğimizi konuştuk. Hı-hı. Biraz daha indiriliş safhasını, nereye indiler, nasıl indiler, beraber mi indiler, ayrı yerlerde mi indiler? Bunları da önümüzdeki hafta konuşalım inşallah.
Tamam, inşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Allah razı olsun. Çok sağ ol.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin cennet hayatını konuştuk. Cennetten dünyaya indiriliş serüvenini konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Bu haftalık müsaade diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.